Ayrım 9 Miras Robert Ludlum Sayfa 92 Elizabeth Scarlett de iskemlesinden kalkarken avcunun içini şiddetle masasının üzerine vurdu. Özür mü diliyorsun? Özür ha? Beni bir an için bile kandıramazsın. Ödüm patlıyor ve patlaması da gerek. Seni aptal seni. Seni eşek. Ne yaptığını sanıyordun? Oyun oynamak, çocuk oyunları. Ulster Scarlett oturduğu koltuğun kenarlarına yapışmış kendi kendine tekrarlıyordu. Heinrich Kröger, Heinrich Kröger. Bir açıklama yapmanı emrediyorum Ulster. Söyledim ya, canım sıkılıyordu. Ne kadar ilişkin var bu işte? Tanrım, yok, tek yaptığım şey para sağlamaktı. Gemi veriyordum, hepsi o kadar. Parayı kime veriyordun? Adamlara, kulüplerde tanıştığım kişilere. Suçlu insanlara mı? Bilmiyorum, bugünlerde kim suçlu değil ki? Evet, öyleydiler herhalde, onun için çekiliyorum. Şimdiye dek hiçbir şey imzaladın mı? Hayır, sen beni deli mi sanıyorsun? Hayır, deli değil, aptalsın. Heinrich Kröger, Heinrich Kröger. Ulster Scarlett kalkarak bir sigara yaktı, şömineye doğru yürüdü ve kibriti yanan odunların arasına attı. Aptal değilim anne. Yalnızca para mı verdi? Şiddet hareketlerine karışmadın mı? Tabii ki karışmadım. Peki geminin kaptanı kimdi, öldürülen kaptan? Bilmiyorum, sana söyledim ya. Evet, orada olduğumu kabul ediyorum. Arkadaşlar eğleneceğimi söylemişlerdi. Ama sonra olaylar çıktı. Tayfalar kavga etmeye başlayınca ben ayrıldım.
Hepsi bu kadar mı?
Evet, ne yapmamı istiyorsun? Elizabeth masanın çevresini dolanarak oğluna yaklaştı.
Peki bu evlilik nedir? O da sıkıldığından mı?
Hoşuna gider sanmıştım.
Bunu pek umursayacağını sanmıyorum.
Yanılıyorsun.
Saksonların kızına bir diyeceğim yok. Gördüğüm kadarıyla gayet hoş bir kız. Ama sana gelince, kızı gerçekten seviyor musun?
Ulster Scarlett annesine bakıyordu. İyi bir eş olur gibi geliyor bana.
Soruma cevap vermek istemediğine göre sen iyi bir koca olabilir misin?
Aman anneciğim, bütün gazeteler benden New York'un en gözde bekarı diye söz etmiyorlar mı?
İyi bir kocayla gözde bir bekar çok farklı şeyler. Neden evlenmek istiyorsun?
Artık zamanı geldi.
Bu cevap bana yeterli değil.
Scarlett annesinden uzaklaşarak pencereye gitti. Şimdi tam zamanıydı. Uzun zamandır bu anı planlıyordu. Sade bir şekilde konuşmalıydı. Elizabeth bir gün yanlış karar verdiğini anlayacaktı. O aptal değil, çok zekiydi. Chancellor'a anlatmaya çalıştım. Sana da anlatmaya çalışacağım. Gerçekten evlenmek istiyorum. Bir şeylerle ilgilenmek istiyorum. Kızı sevip sevmediğimi soruyorsun. Galiba seviyorum. Daha da sevmeye çalışırım.
Pencereye sırtını çevirerek annesine döndü. Bizim için neler yaptığınızı öğrenmek istiyorum. Ailemizi, Scarlett'i iyi tanımalıyım. Benden başka herkes biliyor. Bu da bir başlangıç noktası değil mi?
Evet, bir başlangıç olabilir. Ama seni uyarmalıyım. Scarlett'in adını ederken kuruluşların yönetiminde senin bir parmağın olacağını garanti edemeyeceğimi bil. Herhangi bir sorumluluk yüklenmeden önce yeteneklerini göstermen gerek. Böyle kararlar verilirken ben Scarlett'im.
Her zaman buna açıkça belirlemişsindir.
Elizabeth Scarlett iskemlesine tekrar oturdu.
Hayatta her şey değişikliğe uğrar. Belki de çok yeteneklisin. Sen Giovanni Scarlett'in oğlusun. Galiba ismini değiştirmekle hata ettim. Baban bir dahiydi. Çalışmaya başla Ulster, bakalım ne olacak?
Ulster Stewart Scarlett 5. caddede yürüyordu. Güneş çıkmıştı. Paltosunun önünü açtı. Kendi kendine gülümsedi. Şubat soğuğunda paltosu açık gezen bu iri yarı esmer adama herkes bakıyordu. Başarılı, yakışıklı bir görünümü vardı. Bazıları doğuştan böyle olurlardı. Ulster Scarlett ufak insanların bu kıskanç bakışlarına ve düşüncelerine içten katılıyordu. Heinrich Kröger'in ortaya çıkmasının zamanı gelmişti.
10. Bölüm Waterman Bankası'nın başkanı Horace Boothie'ye Chancellor'dan erkek kardeşi Ulster'ı çalıştırma programı için bir mektup aldığında hemen kimi bu işle görevlendireceğine karar verdi. 3. Başkan Jefferson Cartwright.
Cartwright bundan önce de Ulster Scarlet'la çalışmak için görevlendirilmişti. Waterman Bankası'nda Ulster'ı ilk bakışta sinirlendirmeyen tek insandı belki de. Cartwright pek bankacıya benzemiyordu. Jefferson Cartwright kumral, iri yarı orta yaşlı bir adamdı. Virginia Üniversitesi'nin spor sahalarında yetişmişti. İş hayatının ta başında sahalarda ve okulda onu meşhur eden becerilerin seçtiği uğraşı da kendine yararlı olacağına karar vermişti. Sahanın dışında içinde yaptıklarının bir devamını sürdürüyordu. İnsanları dış görünümüyle etkilemeye alışkındı. Davranışları onu Waterman Bankası'nda yüksek yerlere getirmişti. Jefferson Cartwright pek iyi bir bankacı sayılmazdı ama Manhattan'la bir sürü zengin kadınla kurduğu gizli ilişkiler bankada yeni yeni hesapların açılmasına neden oluyordu. Ama bankanın yöneticileri bu davranışların sağlam bir evliliği yıkmayacağını biliyorlardı. Yalnız sıkılan kadınlar için kısa süreli bir değişiklik oluyordu. Birçok bankanın Jefferson Cartwright gibi adamları vardır ama böylelerine iş kulüp toplantılarına ve ziyaretlere sıra gelince pek yüz verilmezdi. Onun böyle biraz da toplum dışı bırakılması Ulster Scarlet tarafından kabul edilmesinin nedeniydi. Bir de Cartwright genellikle Scarlet'a parasıyla ne yapması gerektiği konusunda hiç karışmazdı. Bankanın yöneticileri de bunu biliyorlardı. Elizabeth'e hoş görünmek için olsa bile birinin Ulster'a akıl vermesi gerekirdi. Ama dinlenilmeyeceğine göre işe yarayan bir elemanı kullanmak yersiz olurdu. İlk konuşmalarında Cartwright, Ulster'ın bankacılık hakkında en ufak bir bilgisi olmadığını anladı. Bir terimler listesi hazırlanıp Ulster'a verildi. Sonra senetler hakkında öğrenmesi gerekenleri de bir liste halinde çıkardılar. Zamanla Ulster bunların altından kalkmayı becermeye başladı. Öyleyse Bay Cartwright, anladığıma göre benim iki ayrı gelirim var değil mi? Evet Bay Scarlett, birincisi borsadan babanızın bıraktığı para, yıllık harcamalarınız için, ev, giyim, dışarıya yapacağınız geziler filan. Ama isterseniz bu parayı da yatırımlarda kullanabilirsiniz. Sanırım daha önce böyle işlere girişmişsiniz. Jefferson Cartwright, Ulster'ın çektiği paraları düşünerek gülümsedi. Diğerleri ise yatırımları genişletmek, atılımlar yapmak için bu babanızın isteğiydi. Tabii bir esneklik payı bırakmak olanağı var.
Esneklik payıyla ne demek istiyorsunuz?
Bu pek olacak bir şey değil ama eğer yaşamak için kullandığımız para birinci gelirden aldığımızı geçerse, ikincisinden birincisine bir miktar aktarabiliriz. Ama dediğim gibi pek olacak bir şey değil.
Tabii.
Jefferson Cartwright gülerek öğrencisine göz kırptı. Yakaladım sizi değil mi?
Hani bir kez olmuştu, hatırlıyor musunuz? Zeppelin. Birkaç yıl önce satın aldığınız Zeppelin. Aa evet, çok kızmıştınız.
Bir bankacı olarak Scarlatti endüstrilerine karşı bir takım görevlerim var. Hem ben sizin mali işler uzmanınızım. Masrafı ikinci gelirden ödemiştik ama pek hoş bir olay değildi bu. Bir Zeppelin satın almak yatırım yapmak sayılmaz.
Tekrar özür dilerim.
Yalnız hatırlayın Bay Scarlet, babanız bu paranın yatırımlar için kullanılmasını arzu ediyordu.
Nereden bilebilirdim ki?
İmzaladığınız kağıtlarda yazılıydı.
Binlerce imza atıyorum.
Biz bütün yatırımları kataloglara işliyoruz. Siz çok meşgul olduğunuzdan mektuplara cevap veremediğiniz için seçme işini biz yapmak zorunda kalıyorduk.
Hiçbir zaman o kağıtları anlamıyordum ki.
Şimdi durum değişik değil mi?
Peki ya çıkış kağıtlarını imzalamasaydım?
O zaman garanti belgeleri yılın sonuna kadar kasalarda kalır.
Nerede?
Kasalarda, Scarlatti kasalarında.
Anlıyorum.
Çıkış kağıtları garanti belgelerine bağlıdır.
Yani çıkış kağıdı olmadan garanti belgesi yok, sermaye olmadan da para yok.
Tamam, bu değişemez. Siz bize sermayeyi yatırabilme iznini çıkış kağıtlarıyla vermiş oluyorsunuz.
Peki ya Waterman Bankası diye bir şey olmasaydı bu garanti belgeleri nasıl paraya çevrilebilirdi?
Yine imzalar yoluyla, kağıtlarda bu açıkça belirtilmiştir.
Anlıyorum.
Bir gün daha ilerlediğiniz zaman tabii bu kasaları görmelisiniz. Scarlatti ailesinin kasaları bütün doğu kanadını kaplıyor. Hayatta kalan iki erkek çocuk, siz ve Chancellor, yan yana iki kasaya sahipler.
Ulster düşündü, evet kasaları görmek isterdim. Daha ilerlediğim zaman tabii.
Allah aşkına bu Saksonlar düğün hazırlığı mı yapıyorlar yoksa Canterbury Başpiskoposu için bir dinsel tören mi? Elizabeth Scarlatti önünde duran davetiye yığınını ve çeşitli gazete makalelerini tartışmak için büyük oğlunu evine çağırmıştı. Onları suçlayamazsın. Ulster olağanüstü bir parti. Farkındayım, ne var ki diğer New Yorklular bütün girişimlerini bu düğün için kesemezler ki. Elizabeth kitap odasının kapısına doğru yürüyerek onu kapattı. Sonra büyük oğluna döndü. Chancellor, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ve eğer senin birazcık beynin varsa duyduklarını kimseye tekrarlamazsın.
Tabii.
Elizabeth oğluna bakmaya devam ediyordu. Belki de bildiğimden daha iyi bir adam diye düşündü. Halbuki son derecede taşralı ve zayıf karakterli bir dış görünüşü vardı. Ve gözlerindeki boş bakışlar adamı çok sersem gösteriyordu. Belki oğluyla çok az konuşuyordu. Bu da galiba kendi suçuydu. Chancellor, genç insanlarla samimi olma çabası içinde değilim. Benim gençliğimde de hoşgörüye pek yer yoktu.
Seninle aynı kanıdayım. Çocuklarımın da böyle yetişmesini isterim.
Gençler, biz onları ne şekle sokarsak öyle büyürler, bilerek veya bilmeyerek. Ne var ki bu yalnızca bir başlangıç.
Elizabeth iskemlesine oturdu.
Son birkaç haftadır Janet Saxon'u izliyorum. İzliyorum demek belki yersiz. Onu yalnız 5-6 kez gördüm. O saçma nişan partisiyle başlarsak. Bana öyle geliyor ki biraz fazla içiyor. Ama yine de çok hoş bir kız, akıllı ve zeki, yanılıyor muyum?
Chancellor Drew Scarlett şaşırmıştı. Janet Saxon hakkında pek kafa yormamıştı. Herkes çok içiyordu. Bunu hoş karşılamamasına rağmen pek de üzerinde durmamıştı. Farkına varmamıştım anne.
O halde ben yanılıyorum, bu konuyu bırakalım. Ben bu zamana pek uyamıyorum.
Elizabeth gülümseyerek uzun zamandan beri yapmadığı bir şey yaptı. Oğluna sevgi dolu bir öpücük verdi. Ama Janet Saxon'u düşündüren bir şey vardı ve Elizabeth Scarlatti de bunu biliyordu. Janet Saxon ile Ulster Stewart Scarlett'in düğünleri pek gösterişli oldu. Chancellor Drew erkek kardeşinin yanında yürüyordu. Onun 5 çocuğu da gelinin duvağını tutuyorlardı. Chancellor'ın karısı Alison Demarest Scarlett düğüne gelememişti. Çünkü hastanede 6. doğumunu bekliyordu. Düğünün Nisan ayına denk gelmesi Janet'la ailesi arasında tartışma konusu olmuştu. Onlar Haziran, hiç olmazsa Mayıs diyorlardı. Ama nişanlısı Nisan'ın ortalarında Avrupa'da olmayı aklına koyduğundan Janet ısrarından dönmüyordu. Hem de nişanlılık devresinin kısa sürmesi için kendi nedenleri de vardı. Janet çocuk bekliyordu. Janet annesinin kuşkulandığını biliyordu. Annesinin bundan çok da memnun olduğunu sezinliyordu. Marion Saxon damadın iyice kafese alındığına emin olunca Nisan düğününe söyleyecek sözü kalmadı. Marion Saxon Scarlatti varisi söz konusu olunca kızının Havra'da bile evlenmesine izin verirdi. Ulster Scarlett Waterman Bankası'ndaki oturumlardan bir sürelik izin aldı. Uzun bir balayından sonra mali işlemlere daha iyi yöneleceğine inanıyorlardı. Jefferson Cartwright Ulster'ın yanına bir sürü evrak almasını çok dokunaklı bulmuştu. Scarlatti kurumları hakkında yüzlerce kağıdı döndüğünde çok iyi bileceğine söz vermişti. Bu Jefferson Cartwright'ın o kadar hoşuna gitmişti ki ona deri kaplı bir evrak çantası armağan etmişti. Yeni evlilerin gezilerine ilk düşen gölge Janet'i deniz tutması oldu. Ama geminin alaycı doktoru bunun çocuk düşürme olduğunu söylemesi üzerine Janet yolculuğun geri kalan kısmını kamerasında kapalı geçirdi. İngiltere'de soyluların Amerikan saldırılarını artık hoşgörü göstermeye başladıklarını anladılar. Bu yalnızca bir derece söz konusuydu. Amerikalılardan beterleri de vardı. Ulster'la karısını soru sormadan aralarına aldılar. Bu sıralarda gezinin ikinci ayında New York'a dedikodular ulaşmaya başladı. Ulster Stewart çok kötü davranışlarda bulunuyordu. Günlerce ortadan kaybolmayı alışkanlık haline getirmişti. Bir keresinde 2 hafta hiç gözükmeyerek genç gelini utanç ve kızgınlıktan deliye çevirmişti. Ne var ki kimse bu dedikodulara pek önem vermiyordu. Ulster aynı haltları bekarken de karıştırmıştı ve Janet ne de olsa New York'un en gözde bekarını kapana kıstırmıştı.
Binlerce kız yüzük ve düğünle yetinip istediğini yapmasına izin vermezler miydi? Bütün o milyonlar, bir de üstelik ünlü bir aile, Janet Saxon'a birçokları hiç de acımıyorlardı. Fakat sonra dedikoduların kapsamı aniden değişiverdi. Scarlett'lar kendilerini Londra sosyetesinden kopartarak Avrupa'da delice planlanmış bir tura başladılar. İskandinav memleketlerinin donmuş göllerinden Akdeniz'in ılık kıyılarına, Berlin'in soğuk sokaklarından Madrid'in sıcak kaldırımlarına, yazın Paris'e, sonbaharda İskoç adalarına. Hiç kimse Ulster Scarlett'la karısının bir sonraki duraklarını bilemiyordu. Hedeflerinde mantık yoktu. Buna en üzülen Jefferson Cartwright'tı. Paniğe kapılmıştı. Ne yapacağına karar veremiyordu. Yalnız Chancellor Drew'a dikkatle hazırlanmış tutanaklar yollamakla yetiniyordu. Çünkü Waterman Bankası bütün Avrupa kambiyolarına binlerce dolar yollamaktaydı. Ulster'dan gelen her mektup çok dikkatli yazılmıştı. Israrla bunun aralarında kalmasını istiyordu. Eğer bu yerine getirilmezse Waterman'la her türlü ilişkiyi keseceğini söylüyordu. Scarlatti mirasının yarısını çekmesi demekti bu. Ulster Scarlett'in bankadaki oturumlardan bir şeyler öğrendiğinden hiç kuşku yoktu. Bankacı dili kullanarak mali isteklerini yerine getirmeyi pek güzel beceriyordu. Jefferson Cartwright tedirgin olmuştu. Daha sonraları eleştiriye uğrayabilirdi. Chancellor Drew'ya aşağıdakine benzer mektuplar yolluyordu. Sevgili Chancellor, Ulster burada öğrendiklerini çok iyi uyguluyor. Avrupa bankalarına büyük paralar geçiriyor. Dünyada yapılan en pahalı balayı olmalı bu. Güzel karısı için az bile. Yalnız son gelişmelerden haberin olsun diye yazıyorum. Bütün mektuplarını da tam bir iş adamı gibi düzenliyor. Böyle mektupları alan Chancellor Drew kendini yenileyen kardeşinin karısına olan düşkünlüğü karşısında gülümsüyordu. Hem de iş adamı gibi mektuplar yazıyor da. Aman ne değişiklik. Ama Chancellor Jefferson Cartwright'ın yüzlerce otel, tren işletmeleri, mağazalardan Ulster'ın imzasıyla gelen faturaları ödemekte olduğunu bilmiyordu. Cartwright'ı tedirgin eden Zeppelin olayında olduğu gibi yine ikinci gelirden para çekmek zorunda kalmış olacaktı. Ulster'ın harcamaları sınırı aşmıştı. 8 ay içinde Ulster Stever Scarlett 800 bin dolarlık sınıra erişmişti. İnanılmaz bir şeydi bu ama gerçek böyleydi. Ve Waterman bunu açıklarsa çok zarara girecekti. Ağustos'ta Ulster Stever Scarlett annesine ve ağabeyine Janet'in gebe olduğunu yazdı. Doktorlar bebek iyice gelişene kadar Janet'in gezmemesini söylediklerinden 3 ay daha Avrupa'da kalacaklardı. Janet Londra'da kalacaktı. Ulster'da arkadaşlarıyla Güney Almanya'da bir av gezisine çıkıyordu. Bu belki de 1,5 ay sürecekti. Eve dönecekleri zamanı telgrafla bildirecekti. Telgraf aralığın ortasında geldi. Ulster ile Janet yeni yıl ve Noel için eve dönüyorlardı. Janet'in hamileliği oldukça güç geçtiği için bir süre hareketsiz kalması gerekiyordu. Ulster Chancellor'ın 54. sokaktaki evin Janet'in rahatı için hazır edilmesiyle ilgileneceğini umut ediyordu. Ulster Chancellor'a bir de Avrupa'dan getirttiği kahya kadının gemiden karşılanma görevini yüklemişti. Kadının ismi Hannah'dı. Kadın hem İngilizce hem Almanca konuşabiliyordu. Dil sorunu önemli olmayacaktı. Janet'in hamileliğinin geri kalan 3 ayı süresince Ulster Waterman'daki oturumlara tekrar devam etti. Onun varlığı Cartwright'ı yatıştırmaya yetiyordu. Bankada 2 saatten fazla kalmamasına rağmen sinirleri daha yatışmış görünüyordu ve balayı öncesinden daha az sinirliydi. Hatta deri çantası içinde eve iş getirmeye bile başlamıştı. Cartwright'ın çektiği paraları ne yaptığına dair sorduğu kişisel soruları, Scarlatti mirasçısı babasının dediği şekilde yatırımlarından söz ederek cevaplandırıyordu. Avrupa'da olanların aralarında kalma isteğini bir kez daha tekrarlamıştı. ''Tabii anlıyorum ama biliyorsunuz ki eğer ikinci kesimden birincisi para aktarmak zorunda kalırsa bunu Scarlatti tutanaklarına işlemek gerek.'' İmzanız üzerine Avrupa'ya büyük miktarlarda para ödedik. Ama bunu daha uzun bir süre yapmanıza gerek yok değil mi? Mali yılın sonunda hükümetinki gibi Scarlatti endüstrileri içinde 30 Haziran... Yakışıklı adam içini çekerek karşısındaki tedirgin Güneyli'ye baktı.
O zaman 30 Haziran'da kopacak cümbüşe göğüs gereceğim. Bu ailemin ilk üzüntüsü olmayacak. Umarım ki sonuncusudur.
Janet'in doğumu yaklaştıkça Uster'ın malikanesinin önünden devamlı bir satıcılar seli akmaya başladı. Üç doktor Janet'i her gün görüyorlardı. Ailesi de günde iki defa kızın yanına geliyordu. Bütün bunlar Janet'in aklını korkutucu gerçekten uzak tutup onu meşgul ediyordu. Korktuğunu kimseye açamıyordu. Artık kocası onunla konuşmuyordu. Karısının yatağını hamileliğinin üçüncü ayında bırakmıştı. Fransa'nın güneyinde ilk düşüğe cinsel ilişkinin neden olduğunu ileri sürüyordu. Ama Janet kocasını istiyordu, hem de çılgınca. Onun vücudunu istiyordu. Çünkü ancak o zaman kocasına yaklaşabiliyordu. Artık bundan da yoksun bırakılmıştı. Sonra Ulster yatak odalarını da ayırmıştı. Şimdi de ne sorularına cevap veriyor ne de kendi soru soruyordu. Janet yaşamıyormuş gibi davranıyordu. Ulster karısından nefret ediyordu. Janet Saxon Scarlett, Vassar Üniversitesi'nin oldukça akıllı bir ürünü. Janet her zaman her şeye dışarıdan bakma durumunda kalmıştı. Annesi de hep bundan şikayet ederdi.
Janet, hiç işlerin derinine inmiyor, içine girmiyorsun, bu oyundan vazgeçmelisin.
Ama vazgeçmek çok güçtü. Yaşamına iki yönlü bir gözlükle bakar gibiydi. Bir yanda üstün yetenekleri olan zengin, güzel görünüşlü genç bir hanım, öte yanda ise gözlerinde soru işaretleri ve alnında çizgilerle ufak bir kız. Çünkü bu ufak kız evrenin kendine gösterildiğinden daha büyük olduğunu düşünüyordu. Hem daha büyük hem de çok şaşırtıcı. Ama kimse onun bu daha büyük evreni görmesine izin vermemişti. Kocasından başka kimse. Ve kocasının ona gösterdiği yaşam bölümü çok korkutucuydu. Janet bunun için içiyordu.
9. ayrımın sonu. Sayfa 103.